Elçipavlus Romalılar 8. bölüm 7. ayette çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır der. Bu Adem'in Tanrı'dan kaçmasının nedeniydi. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez, eğemez de diye ekler. Eski benliği Tanrı'ya itaat ettiremezsiniz. İnsan tanrısız bir şekilde ıslah edilemez. Romalılar 8. bölüm 8 ve 9. ayetlerde ise benliğin denetiminde olanlar Tanrı'yı hoşnut edemezler. Ne var ki Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa benliğin değil ruhun denetimindesiniz. Ama içinde Mesih'in ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir der. Benlikle Tanrı'yı hoşnut edemezsiniz. Onu ancak ona teslim olduğunuz ve onun sizi kullanabileceği yere geldiğinizde hoşnut edebilirsiniz. Bu beni bir insan iman ettiğinde ne olduğunu anlamaya yakınlaştırır. Bizler iman etmeden önce suçlar ve günahlarda ölüydük. Fiziksel olarak yürüyorduk ama ruhsal bakımdan ölüydük. Kişi müjdeyi duyduğunda Tanrı'nın ruhu müjdeyi onun yüreğine uygular ve Mesih'e güvenir kişi. Onun yeniden doğduğunu o zaman söyleyebiliriz. Ruhsal doğa yeniden doğmuştur ve şimdi Tanrı için bir potansiyeli vardır. Bu yeni doğada hiçbir güç yoktur. Bu yüzden kutsal ruh onun içinde yaşamak üzere kişiye gelir. Elçipavlus Romalılar 8. bölüm 9. ayette ne var ki Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa benliğin değil ruhun denetimindesiniz. Ama içinde Mesih'in ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir diye bu konunun altını çizmektedir. Ancak Elçipavlus'un Galatyalılar mektubunda sözünü ettiği bir mücadele devam etmektedir. Bu mücadele ise Galatyalılar 5. bölüm 17. ayette görülür. Şöyle yazar. Çünkü benlik ruha, ruh da benliğe aykırı olan arzular. Bunlar birbirine karşıttır. Sonuç olarak istediğinizi yapamıyorsunuz der. İnanının içinde iki tane doğa vardır. Eski doğa ki bu alçak doğadır, insanın bu psikolojik kısmı Tanrı'ya arkasını dönmek ister. Ruhsal kısım Tanrı'ya doğru dönmeyi ister. Eğer bir Tanrı çocuğuysanız bu çatışmayı iyi bilirsiniz. Ona sırtınızı çevirmeyi istediğiniz zamanlar olur ve ona dönmek istediğiniz zamanlar da vardır. Çoğumuzun Hristiyan hayatının inişli çıkışlı olmasının nedeni budur. Bugün yükseklerdeyseniz her şey harikadır ama yarın daha alçalabilirsiniz. Bir aşağı bir yukarı, zikzaklı bir yaşamdır iman yaşamı. Tabii ki böyle olmaması gerekir ama ne yazık ki çoğumuzun Hristiyan hayatımızın bizim için böyle olduğunu itiraf etmemiz gerekir. 1. Korintliler'de Elçipavlus dirilişten söz eder ve şöyle yazar. 1. Korintliler 15. bölüm 45. ayet. Nitekim şöyle yazılmıştır. İlk insan Adem yaşayan can oldu. Son Adem ise yaşam veren ruh oldu. 1. Adem ile son Adem arasındaki fark budur. Adem bahçesindeki Adem ile çarmıhtaki Rab İsa arasındaki fark budur. Rab İsa yaşam veren ruh olabilmek için hayatını vermeye geldi. Elçipavlus 1. Korintliler 15. bölümde 46 ve 47. ayetlerde şöyle devam eder. Önce ruhsal olan değil, doğal olan geldi. Ruhsal olan sonra geldi. İlk insan yerden, yani topraktandır. İkinci insan göktendir. Ben Adem'in düşmeden önceki haliyle günümüzde yeniden doğmuş kişi arasındaki büyük farkın bu olduğunu düşünüyorum. Bizler bugün Tanrı'nın çocuklarıyız ve bizlere Tanrı için bir potansiyel olan ruhsal bir doğa verildi. Başlangıçta insanın en yüksek doğası Tanrı'nın onun için nefesini üflemesi oldu. Ama bu düşebilen bir ruhtu. Bugün bizler günahlı olan bir doğaya sahibiz. Ve bu bedene sahip olduğumuz sürece de bu günahlı doğaya sahip olmayı sürdüreceğiz çünkü bu bedeni yönetir. Bu insanın psikolojisidir. Psikoloji çalışmaya ilk başladığında ki ben psikoloji eğitimi de gördüm, psikolojinin insan canının etüdü olduğunu söylediler. Sonra bundan uzaklaştılar ve psikolojinin insanın aklının bir çalışması olduğunu, bir ürünü olduğunu söylediler. Sonra davranışçılık, daha sonra pek çok akım geldi ve insan hakkındaki teorilerini alıp psikolojik ya da akılsal her şeyden uzaklaştırdılar. İnsan bir robot ya da bir bilgisayar gibi görülmeye başlandı bir dönem. Belirli bir düğmeye basarak her zaman ondan aynı tepkiyi görürsünüz dendi. Bunun sonucu olarak psikolojinin önce canını sonra da aklını kaybettiği sözü ortaya çıkmıştır. Onları yeniden buldular mı bulmadılar mı bilmiyorum. Benim burada vurgulamayı istediğim şey benliğin insanı aşağıya çektiği ve ruhun insanı yukarı çektiğidir. Yahuda bu inançtan dönenlerin hiçbir zaman ruhun dünyasına girmediklerini söyler. Kutsal ruhtan yoksun kişilerdir der. Tatminle hareket ederler. Hiçbir zaman psikolojik konumun üzerine çıkmazlar. Bu yüzden bir Tanrı çocuğu olup olmadığınızı görmek çok kolaydır dostum. Elçipavlus Galatyalılar 5. bölüm 19 ila 21. ayetlerde benliğin işlerini sayar. Ve eğer hayatınızda bunları üretiyorsanız benlikle yaşıyorsunuzdur. Bundan sonra 22 ve 23. ayetlerde ise ruhun meyvelerini sayar. Hayatınızda bu şeyler varsa Tanrı çocuğusunuzdur. Ama inançtan dönmüş kişinin hayatında bu meyveleri görmezsiniz. bunlara sahip olamaz çünkü Tanrı'nın ruhuna sahip değildir. Bunun üzerinde biraz zaman harcadım çünkü sizler ve benim kendimizi anlamamızın ve biz Hristiyanların neden bütün bu çatışmalar ve sıkıntılarla yaşadığımızı anlamamızın önemli olduğunu düşünüyorum. İki tane doğamız var. Mezmur yazarı müthiş ve harika yaratılmış olduğumuzu 139. mezmur 14. ayette yazar. İnsan çok karmaşık bir yaratıktır. Günümüzde insan topraktan alınan bir bedenle yaşar. Ama Tanrı için bir potansiyeli vardır. Tanrı'ya tapınmayı ve ona hizmet etmeyi isteyen adam İsa Mesih'e iman aracılığıyla bir Tanrı çocuğu olabilir. Bu da gerçekten harika sonuçlar doğurur. İnanların inançtan dönme günlerinde ne yapmaları gerekir? Yahuda şimdi inançtan dönme günlerini tanımlayıp kiliseye inançtan dönmüşlerin geleceğini bildirdikten sonra inanların sizin ve benim yaşadığımız türdeki zamanlarda yaşayabileceği 7 noktadan bahseder. Yahuda 1. bölüm 20. ayet. Ama siz sevgili kardeşlerim, kendinizi tümden kutsal olan imanınızın temeli üzerinde geliştirin. Kutsal ruhun yönetiminde dua edin der. Ama siz sevgili kardeşlerim derken inanlara, Tanrı tarafından sevilenlere hitap etmektedir. Bizler bugün ne yapabiliriz? 1. Kendinizi tümden kutsal olan imanınızın temeli üzerinde geliştirin der. Bununla ne demek istenir? Kendinizi tümden kutsal olan imanınızın temeli üzerinde geliştirin demek, Tanrı sözünü çalışın, araştırın demektir. Ben Tanrı bize kutsal kitabın içinde 66 kitap vermiş olduğu için sadece Yuhanna 3'ü ya da Yuhanna 14'ü ya da başka sevdiğimiz bir parçayı değil, bu 66 kitabın hepsini etüt etmemiz gerektiğine inanıyorum. Birçok kutsal kitap çalışmasında hep aynı kitapların üzerinde durulur. Yuhanna, Romalılar, belki Efesler ve Vahiy'i kaçırmazlar. Beni yanlış anlamayın, bu kitapların hepsi çok önemlidir ve ben çok severim. Ama ya diğer 62 kitap ne olacak? Neden hepsini çalışmıyoruz? Dostum, kendinizi tümden kutsal olan imanınızın temeli üzerinde geliştirecekseniz Tanrı sözünün bütününü bilmeniz gerekir. Temeli olmayan bir ev inşa edemezsiniz. Sonra çatıyı tutacak keresteler koymanız, sonra onların üzerine bir çatı koymanız, sonra içeriye duvarlar ve duvarlara da sıva vurmanız gerekecektir. Ve Tanrı sözü de sizin için bunu yapar. İnançtan dönüş günlerinde yapmamız gereken şey budur. Hem Petrus ve hem de Elçi Paulus inanları bu zamanlarda Tanrı sözünü etüt etmeye, çalışmaya teşvik ettiler. Paulus son mektubunda şöyle yazar. 2. Timoteus 2. bölüm 15. ayet. Kendini Tanrı'ya makbul, gerçeğin bildirisini doğru kullanan, alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et. Sonra bir sonraki bölümde Elçi Paulus kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir der. Dostum, bugünlerde Tanrı çocukları olarak sizin ve benim başvurup yardım dileyeceğimiz şey Tanrı sözüdür. Birçok insanın yolun bir kenarına düşmesinin nedeni Tanrı sözü olan tohumun taşların arasına düşmesidir. Derin bir şekilde kök salmazlar. Tanrı sözünün bütününü etüt etmezseniz iyi zengin toprağa inemezsiniz. Sağlam ve sağlıklı bir gelişim gösteremezsiniz. Üzerinize basılması ve güneşin sizi yakıp kavurması uzun sürmeyecektir bu durumda. Şimdiki zaman gibi zamanlarda ayakta kalamazsınız. Elçi Petrus 2. mektubunda inançtan dönüşten söz ederken 2. Petrus 1. bölüm 19 ve 20. ayetlerde şöyle der. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Gün ağarıp sabah yıldızı yüreklerinize doğuncaya dek karanlık yerde ışık saçan çıraya benzeyen bu sözlere kulak verirseniz iyi edersiniz. Öncelikle şunu bilin ki kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Kutsal kitaptan bir iki ayet çıkartıp da kendinizi kutsal kitabı iyi biliyor sayamazsınız. Kutsal kitaptan birkaç ayet üzerine bir doktrin sistemi kurulması bir trajediyi oluşturur. Bu bana bir devlet adamının, Başkan Lincoln'un portresini yaptırması hikayesini hatırlatır. Ressam bu başkanın yüzündeki et beninin görünmemesi için kendisine sık sık pozisyon değiştiriyordu. Sonunda istediği pozisyonu bulunca, "Başkanım, resminizi nasıl yapmamı istiyorsunuz?" diye sordu. Başkan da, "Beni olduğum gibi et benimle birlikte resmet," dedi. Dostum, Tanrı sözünün okunmaktan zevk almayacağınız belirli yerleri vardır. Sizi rahatsız edecek bazı bölümler bulunur ve bunlardan uzak durmayı isteyebilirsiniz. Ama günümüzde bizlerin kendimizi tümden kutsal olan imanımızın temeli üzerinde geliştirmemiz önemlidir. Çünkü inançtan dönüş zamanlarında yaşıyoruz. Tümden kutsal olan İmanımız kendi kişisel imanımızdan söz eder. Tanrı sözünde bize verilmiş olan imandan söz edilmektedir. Kilise ilk kurulduğunda buna elçilerin öğretisi denilmişti. Mayor adlı bir yorumcu bunun hakkında şöyle der. Burada imana tümden kutsal denilmiştir. Çünkü bize Tanrı'dan gelir ve bize Tanrı'yı gösterir. Ve insan onun sayesinde doğru kılınır ve dünyayı yenmesi sağlanır. İkinci olarak Yahuda inançtan dönüş günlerinde yapmamız gereken ikinci bir şeyden söz eder. Kutsal ruhun yönetiminde dua edin. Bu söz kutsal kitapta sadece bir tek başka yerde bulunur. Bu da Efesliler mektubudur. Elçi Paulus Tanrı'nın zırhını giyinmekten bahseder ve iki şey hariç zırhın her bir parçası savunmak içindi. Saldırı silahlarından birisidir bu. Efesliler 6. bölüm 18. ayet. Her türlü dua ve yalvarışla her zaman ruhun yönetiminde dua edin. Bu amaçla bütün kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun. İkinci saldırı silahından önce bundan söz edilir. Bu da Tanrı sözü olan ruhun kılıcıdır. Yahuda'nın yazdığı şey de aynen budur. İlk olarak kendimizi tümden kutsal olan imanımızın temeli üzerinde geliştirmemiz, ondan sonra da ruhta dua etmemiz gerekir. Eskiden tanıdığım bir adam vardı. Radyo Uyanışı adlı bir radyo programı vardı. Ekonomik kriz ve ondan sonraki dönemde insanları bu programdan daha çok etkileyen bir program bilmiyorum. Radyo yayınlarında adına kılıç çalışması dediği Tanrı sözü konusundaki bilgi testiydi ve ben bunun çok iyi bir yol olduğunu düşünmüştüm. Dostum, sizin ve benim bir kılıç çalışmamıza ihtiyacımız var. Yani Tanrı'nın bizi dinlemesi gerekmeden önce bizim önce onu dinlememiz gerekiyor. Çünkü bizler oldukça akılsızca şeyler söyleyebiliyoruz. Ruhun kılıcını elimize almamız gerekir ama kendimizi imanda geliştirmemiz, o kılıcı kullanmayı öğrenmemiz gerekir. Ruhun kılıcı ise Tanrı'nın sözüdür. Kutsal ruhun yönetiminde dua etmek, Tanrı'nın eline bir alışveriş listesi tutuşturur gibi bana şunu ver bunu ver demekten biraz farklıdır. Beni yanlış anlamayın, teolojideki adıyla istekler, dilekler duanın bir parçasıdır. Peki ya övgü ve tapınma ne olacak? Duamız Yüce Tanrı'ya hayranlık ve övgüyü de içermelidir. Rod Meeker adlı bir vaiz bir defasında bana pastörlüğünü yaptığı kilisede bir dua toplantısını yönetişinden bahsetti. Dua toplantıları ne yazık ki ölü geçiyormuş. Dua toplantıları kilise bedeninin elektrik santrali olmalı ama genelde öyle değildir. Bir gece bu vaiz hiçbir dua isteğinde bulunmayacaklarını, sadece Tanrı'nın kendileri için yaptıklarından ötürü övgü ve şükran sunacaklarını bildirir. Vaiz bunun o zamana kadar yaptıkları en kısa dua toplantısı olduğunu söyledi bana. Tanrı'ya karşı az şeyden ötürü teşekkür ettiğimiz ve onu ne kadar az övdüğümüz gerçekten hayret vericidir. Ancak dua istekleri kesinlikle önemlidir ve bunu içeren dualar gerçek birer hizmettir. Elçi Paulus Roma'daki Hristiyanlardan kendisi için dua etmeleri istediğinde şöyle yazar. Romalılar 15. bölüm 30. ayet. Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih ve ruhun sevgisi adına size yalvarıyorum. Benim için Tanrı'ya dua ederek uğraşıma katılın der. Uğraş için kullanılan sözcük bütün gücüyle mücadele etmektir. Bu şekilde dua etmemiz gerekiyor. Kutsal ruhun aracılığıyla dua etmemiz gerekir. Ona bağımlı olmamız anlamına gelir bu çünkü. Elçi Paulus Romalılar 8. bölüm 26. ayette şöyle yazar. Bunun gibi ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeliyiz ama ruhun kendisi sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık eder. Sizler ve ben aslında ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeliyiz. Bizler küçük çocuklar gibiyiz. Küçük bir çocuğu dükkana götürdüğünüzde gördüğü her şeyi ister. Bunlar kendisi için iyi olmadığından ötürü sahip olmaması gereken şeyleri bile ister. Bunun üzerine ben ve biz de tıpkı böyle dua ediyoruz diye düşünüyorum. Bizler de küçük çocuklar gibiyiz. Ya Rab şunu istiyorum. Ya Rab bana bunu ver deriz. Tanrı bize her zaman istediğimiz şeyleri vermez. Neden vermiyor? Çünkü bu şekilde dua ettiğimizde ruhta dua etmiyoruz. Kutsal ruhun bizim için duada aracılık etmesine izin vermeyi öğrenmemiz gerekir. Yıllar önce bir imanlı bana üzerinde duanın şöyle bir tanımı yazılmış olan bir hediye verdi. Dua kutsal ruhun inanının içinde Mesih aracılığıyla babayla konuşmasıdır. Bu duanın çok iyi bir tanımı. Dostum, dua etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Rab İsa'nın dua edişini duyup da kendi dualarını düşünen elçilerin "Ya Rab bize dua etmeyi öğret" demelerine şaşırmıyorum. Birçoğumuzun bunu söylemeye ihtiyacı var ama günümüzde dua etmeyi öğrenme konusunda çok az talimat görüyoruz. Buna karşın bu inançtan dönüş günlerinde gerçekten dua etmeyi öğrenmemiz gerekir. Yahuda 1. bölüm 21. ayete geldiğimizde inançtan dönüş günlerinde inanlar olarak yapmamız gereken iki şeyin daha bize bildirildiğine tanık oluruz. Yahuda 1. bölüm 21. ayette şöyle der. Rabbimiz İsa Mesih'in sizi sonsuz yaşama kavuşturacak olan merhametini beklerken kendinizi Tanrı'nın sevgisinde koruyun der. kendinizi Tanrı'nın sevgisinde koruyun. Tanrı'nın inanlıyı sevdiğini anlamamız gerekir. Yahuda'nın inanlara Tanrı'nın sevdikleri diye hitap ettiğini gördük. Size yeniden Tanrı'nın sizi sevmesine engel olamayacağınızı söylemek isterim. Ama Tanrı'nın sevgisinin sıcaklığını hissetmemek için bir şemsiye açabilirsiniz ya da bir çatının altına girebilirsiniz. Yahuda kendinizi orada Tanrı'nın sevgisinin güneş ışığında tutun der. Onun sevgisinin yüreğinize ve hayatınıza bir sel gibi akmasına izin verin. Yaşadığımız günler gerçekten de inançtan dönüşün günleridir. Dördüncü olarak Rabbimiz İsa Mesih'in sizi sonsuz yaşama kavuşturacak olan merhametini beklerken der. Bir ilahiyat fakültesinde profesör olan bir tanıdığım var. Kendisinden hizmet ettiğim kilisede bir konuşma yapmasını istedik. Ve birisi kilisenin göğe alınacağına gerçekten inandığından şüphe duyduğunu söyledi. Bunun üzerine onunla öğle yemeği için buluştum. Ve ona kesin olarak Mesih'in geriye döneceğine inanıyor musunuz diye sordum. Evet inanıyorum dedi. Tanrı'nın kiliseyi neye dayanarak dünyadan alacağına inanıyorsunuz diye tekrar sordum. Yani siz ve ben inanlar göğe alındıklarında ne temel alınarak göğe alınmayı bekleyebiliriz? Çok kesin bir şekilde Tanrı'nın bana merhametini uzattığı için kurtuldum ve inanları göğe aldığında beni bu dünyadan aldığında bu hala Tanrı'nın merhameti sayesinde olacaktır dedim. Bu iyi bir yanıttı ve kilisenin göğe alınışı konusunda bütün şüpheleri yok etti. Dostum gördüğünüz gibi Tanrı'nın merhameti Tanrı'nın bugün sizinle ilgilendiği ve size alaka duyduğudur. Ve Tanrı'nın merhameti boldur. Tanrı sizinle o derece ilgilenir ki size merhametini uzatmış ve sizi lütfu sayesinde kurtarmıştır. Yahuda'nın Tanrı'nın merhametini beklerken dediğine dikkat edin. Buradaki beklemek sözcüğü Yunanca perestekhomai'dir. Rab İsa bizlerin kendi dövüşünü bekler bir tutum içinde yaşamamızı istemektedir. Kilisenin göğe alınacağı zaman ben de bu dünyadan ayrılmayı bekliyorum. Ve bunun benim hayatım sırasında gerçekleşeceğini umarım. Ama kim olduğumdan ötürü değil, onun merhametinden ötürü göğe alınacağım. Benim kim olduğuma bağlı olsaydı onların arasına katılamayacağımı biliyorum. Bir kutsal kitap seminerine ilk gittiğimde kısmi göğe alınma teorisini yani ancak en süper kutsalların kilise göğe alındığında göğe alınacaklarını öğreten çok iyi bir kutsal kitap öğretmeni vardı. Harika insanlardan oluşan bir gruptular ve bu kişiler benim hizmetimi de desteklediler. Ben dersi birkaç kere öğretme ayrıcalığına da eriştim ancak bazılarıyla özellikle de liderlerle konuşurken kilisenin göğe alınacağı zaman kendileri çok süper inanlar oldukları için göğe alınmayı beklediklerini açık bir şekilde bana söylediler. Ama benden emin olmadıkları gibi bir hisse kapıldım. Onların ve başka herkesin Rab kiliseyi aldığında onlar bundan ister hoşlansınlar, ister hoşlanmasınlar benim de göğe alınacağımı bilmelerini isterim. Çünkü ben Rab İsa Mesih'in o merhametini bekliyorum. Yahuda 1. bölüm 21 ve 22. ayetlerde şöyle yazar. Rabbimiz İsa Mesih'in sizi sonsuz yaşama kavuşturacak olan merhametini beklerken kendinizi Tanrı'nın sevgisinde koruyun. Kimi kararsızlara merhamet edin. Başka bir çevirde şöyle der. Gözlemleyip dikkat ederek kendinizi Tanrı'nın sevgisinin altında tutun. Sonsuz yaşamla sonuçlanan Rab İsa Mesih'in merhametini bekleyin. Kimi kararsızlara merhamet edin. Burada altını çizmek istediğim nokta kararsızlara merhamet edin sözüdür. Günümüzde kararsız olan pek çok insan var. İçtenlikle kararsızlar ve onlara karşı sabırlı olmamız gerekir. Rabbin hizmetinde bazı insanlara karşı sabırlı olmakta zorlandım. Yıllar önce hizmet ettiğim bir yerde hafta ortası kutsal kitap çalışmasına gelen bir kadını hatırlarım. 6 hafta boyunca her hafta bana bir soruyla geldi. Sorularıyla beni tuzağa düşürmeyi istediğini hissediyordum. Ve bir gece ona sert bir şekilde cevap verdim ve odadan dışarı çıktım. Her zaman onunla birlikte gelen kadın kilisenizin üyesiydi ve daha sonra yanıma gelip ona karşı sabırlı olun. Çok akıllı bir kadındır dedi. Ama bu kentteki hemen hemen her tarikata katıldı ve kafası çok karışık. Şimdi yolunu bulmaya çalışıyor. Lütfen ona karşı sabırlı olur musunuz dedi bana. Geçmişini öğrendikten sonra tabii ki ona karşı sabırlı davrandım ve sorularını elimden geldiğince yanıtlamaya çalıştım. Bundan 3 ay kadar sonra Mesih'i kurtarıcısı olarak kabul etti. Daha sonra bir başka kente gitti ve oradan döndükten sonra bana Rabbin kendisine nasıl yol gösterdiğini Mesih'te bir kardeşim olarak açıkladı. Dostum bizler Tanrı sözü üzerine çok çok şüphe atılan bir çağda yaşıyoruz. Öyle ki ona gerçekten inanmak isteyenler bunda zorlanıyorlar. Onlara karşı sabırlı davranmamız iyidir. Onlar içtenlikle öğrenmeyi, ikna olmayı isteyen kişiler. Yahuda 1. bölüm 23. ayette kimini ateşten çekip kurtarın. Kimine de korkuyla merhamet edin. ama günahlı bir bedenin lekelediği giysiden bile tiksinin der. Kimini ateşten çekip kurtarın diyor 6. olarak, kimine de korkuyla merhamet edin. Burada umutsuz durumda olduklarını söylediğimiz günahkarlardan söz etmektedir. Onların kurtulması imkansız gibi görülebilir. Buna karşın bunlardan bazılarının Tanrı sözünü farklı şekillerde duyarak Mesih'e iman ettiklerini biliyorum. Yahuda bizleri vazgeçmemeye çağırır. Kimini ateşten çekip kurtarın, kimine de korkuyla merhamet edin der. Bu çok önemlidir. Zekeriya 3. bölüm 2. ayette şöyle okuyoruz. Rabbim meleği şeytana, Rab seni azarlasın ey şeytan dedi. Yarışını mı seçen, Rab seni azarlasın. Bu adam ateşten çıkarılan, yarı yanmış odun parçası değil mi? Tanrı yarış ilmi kurtarmaya niyet ettiğinde ateşten yarı yanmış bir odun parçasını çıkarıyorum demişti. Belli ki kurtulmak isteyip de kurtulamayacak kimse yoktur. Şimdi 7. bir noktadan size bahsedeceğim. Günahlı bir bedenin lekelediği giysiden bile tiksinin der. Buradaki beden insanın psikolojik kısmından, insanın belirli bir yere kadar gidebilen kısmından söz eder. Örneğin iyi müziği takdir edebilir ama Tanrı için kabul edilebilir olamaz. İnsanın bu psikolojik kısmı için doğru sözcüğü bulma çabaları oldu. Can sözcüğü yeterli değil çünkü gerekli anlamı dile getiremiyor. Bazıları ona insanın bencil kısmı der. Bu iyi bir tanım değil çünkü bazı psikolojik insanlar Hristiyan olmadıkları halde oldukça cömert olabilirler. Diğerleri ondan hayvan olarak söz eder ki bu daha da kötüdür. Genelde daha aşağılık doğalarını tatmin etmeye çalıştıkları halde hayvan bunun için uygun sözcük değildir. Daha başkaları onlar için entelektüel der ki bu en kötüsüdür bence. Bir yorum kitabında bu kişileri doğru bir biçimde tanımlamaya çalışılarak şöyle yazar. Tamamıyla bedensel ya da hayvansal olarak benlikle doludur. Bu yolda gitmesine izin verilirse tamamen insanlıktan çıkacaktır ya da yaratıkların en kötüsü olan, mantığı olan ama amaçları ve yaptıkları benlikle dolu bir hayvana dönüşecektir. Bu da onu en yırtıcı vahşi hayvandan daha kötü yapar. Bir cin gibidir. Sadece zalimliğini tatmin etmek için bir şeytanın inceliğine sahip olan hayvani bir doğaya sahiptir. İnsan doğasına sahiptir ve bu onun durumunun korkunç tehlikesini oluşturmaktadır. Bunu kaybederek ya da onun efendisi yerine onun hizmetkarı olarak tıpkı Tanrı'nın kendisini ilk olarak atadığı yeri bırakmayan bir hayvan gibi tamamen durağan kalamayacağı doğaya döner. Böylece tamamen düşen yüksek varlık kötülüğün kendisinin tanrısı olduğu şeytansala batmaktadır. Gerçek şu ki Tanrı çocuğu günahlı bir bedenin lekelediği giysiden bile tiksinmelidir. Tanrı günahlı benliğin oluşturduğu hiçbir şeyi bereketlemez. Tanrı benim benlikle yaptığım her şeyden nefret eder. Bunlardan nefret eder. Ve bizlerin de ondan nefret etmeyi öğrenmemiz gerekir. Yahuda'nın kısa mektubunun görkemli bir kutsamayla son bulduğunu şimdi göreceğiz. Yahuda 1. bölüm 24 ve 25. ayetler. Kurtarıcımız tek Tanrı sizi düşmekten alıkoyacak, büyük sevinç içinde, lekesiz olarak yüce huzuruna çıkaracak güçtedir. Yücelik, ululuk, güç ve yetki Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla, bütün çağlardan önce, şimdi ve bütün çağlar boyunca Tanrı'nın olsun. Amin. Size bunun harfi harfine bir çevirisini vereyim. Şimdi sizi tökezlemekten korumaya ve kendi huzurunda sevinçle ve suçlanamaz bir biçimde sunmaya kadir olan tek bilge kurtarıcımız Tanrı'ya, bütün zamanlardan önce, hem şimdi ve hem de sonsuza dek Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla yücelik, görkem, güç ve yetki olsun. Amin. Öncelikle bu inançtan dönüş günlerinde İsa Mesih'in hayatınızda sahip olması gereken yeri öğrenmek istiyorsanız onu bu harikulade kutsamada bulabilirsiniz. Rabbimiz İsa Mesih'in aracılığıyla diyor. O Tanrı'dır ve bizim Rabbimizdir. Onun yaşamlarımızın Rabbi, Efendisi olması gerekir. Yücelik ona verilmelidir. Onu yüceltmeliyiz. Onun ne kadar yüce olduğundan, ne kadar harika olduğundan, ne kadar güçlü olduğundan, kurtarmak için ne kadar güçlü olduğundan söz etmemiz gerekir. O görkemlidir. Kralların kralı, Rablerin Rabbidir. Güçlüdür. Gökte ve yerde bütün güç ona verilmiştir. Bu evren onun yönetiminden çıkmadı. Bütün yetki ona aittir. Ve bundan ister hoşlanın, ister hoşlanmayın, bir gün onun önünde diz çökeceksiniz. Bu inançtan dönüş günlerinde Tanrı'nın çocuklarının İsa Mesih'in adına yücelik getirmeleri ve onu reddeden bir dünyanın önünde onu yüceltmeleri gerekir.